Ayrım 18. Ama 253. gece olunca. Sakalı çıkıp iyice büyüyünceye kadar onu yer altındaki bölmeden çıkarmamaya karar vermişler. Bir gün Ebu Şamat'a yiyecek tepsileri taşıyan kölelerden biri yer altındaki odanın kapısını kapatmayı unutmuş. Yeraltı kesimi oldukça geniş ve birçok perde ve kapılarla dolu olduğundan daha önce farkına varmadığı bu kapının açık olduğunu gören çocuk, çabucak oradan çıkarak kendisini ziyarete gelmiş birçok soylu kadınla oturmakta olan annesinin bulunduğu üst kata çıkmış. O sıralarda Ebu Şamat, sarhoş bir melek kadar güzel, yanaklarında bir meyvedeki gibi ayva tüyleri olan, görünmeyenler hesaba katılmaksızın dudaklarının kenarında birer ben bulunan 14 yaşında bir delikanlı imiş. Kadınlar birdenbire yanlarına giren, tanımadıkları bu delikanlıyı görünce şaşırarak hemen yüzlerini örtmüşler. Ve Şemseddin'in karısına, "Allah aşkına, yanımıza yabancı bir gencin girmesine neden olmaya utanmıyor musun? Yoksa utanma duygusunun İslam inancının esaslarından biri olduğunu bilmiyor musun?" demişler. Ama Ebu Şamat'ın annesi, "Maşallah din misafirlerim. Bu gördüğünüz çocuk benim bedenimden kopup gelen Kahire çarşısı tacirlerinin kahyasının oğlu, sevgili yavrumdan başkası değildir. Kendisi güzel cariyelerin kollarında ve memelerinin cömert sütleriyle seçkin bakirelerin omuzlarında ve en saf, en soylularının göğüslerinde yetişmiştir. Annesinin göz bebeği, babasının gururudur. Adı da Ebu Şamat'tır. Maşallah deyin ey misafirlerim," diye yanıt vermiş. Emirlerin ve zengin tacirlerin hanımları da, "Sana da ona da maşallah. Ey Ebu Şamat'ın annesi, nasıl oldu da oğlunu bugüne kadar bize göstermedin?" diye yanıt vermişler. Bunun üzerine Şemseddin'in eşi ilkin ayağa kalkmış ve oğlunu gözlerinden öpmüş ve onu misafirleri daha fazla huzursuz etmesin diye oradan uzaklaştırmış. Sonra da onlara, "Babası onu kem gözlerden esirgemek için evimizin alt bölümünde yetiştirdi. Güzelliği başına bela getirmesin ve kötü etkilerden korunsun diye sakalları çıkıncaya kadar onu ortaya çıkarmamaya karar verdi. Eğer şimdi çıkmışsa kuşkusuz hadım ağalarından birinin kapıyı kapatmayı unutmuş olmasındandır," demiş. Bu sözleri duyunca misafirler, kahyanın karısını böyle güzel bir oğula sahip olduğundan dolayı tebrik ederek Yüce Tanrı'nın kutsamasının onun üzerine olmasını dilemişler ve sonra oradan ayrılmışlar. Bunun üzerine Ebu Şamat annesinin yanına gelmiş ve kölelerin bir katıra koşum taktıklarını görerek, "Bu katır kimin için hazırlanıyor?" diye sormuş. Kadın da, "Gidip çarşıdan babanı getirmek için," diye yanıt vermiş. O da, "Babamın mesleği nedir?" diye sorunca kadın, "Baban, ey gözümün nuru, büyük bir tacirdir ve de Kahire'nin tüm tacirlerinin kahyasıdır ve kendisi tüm Arap sultanlarının ve tüm Müslüman hükümdarlarının hacetlerini görür. Babanın işinin önemi üstüne bir fikir vermek için bilesin ki ona ancak 1000 dinarı geçen büyük işler için başvururlar. Bundan daha küçük işlerle 990 dinarlık bir sipariş bile olsa onu rahatsız etmeksizin babanın yetki verdiği görevliler ilgilenirler. Ve Kahire'ye girebilecek veya dışarı çıkarılabilecek hiçbir tecimsel eşya ya da yük babanın haberi olmadan ya da onun görüşü alınmadan işlem göremez. Bundan dolayı yavrum, Tanrı babana hesaba gelmez zenginlikler ihsan etmiştir. Tanrı'ya şükürler olsun," demiş. Ebu Şamat, "Evet, beni tacirler kahyasının oğlu olarak yarattığı için Tanrı'ya şükürler olsun. Artık yaşamımı da bundan böyle tüm gözlerden ırak kapalı odalarda geçirmek istemiyorum. Ve yarından tezi yok, babamla birlikte çarşıya gitmem gerek," demiş. Annesi de, "Allah seni duymuş olsun oğlum. Baban gelir gelmez bu meseleyi kendisiyle konuşurum," diyerek cevap vermiş. Ve de Şemseddin eve döndüğü zaman karısı olan biteni anlatmış ve ona, "Oğlumuzu artık çarşıya götürmenin zamanı geldi," demiş. Kahya da, "Ebu Şamat'ın annesi, kem gözün gerçek bir şey olduğunu, bu gibi ciddi konuların şakaya gelmeyeceğini bilmez misin? Ve de falan falan komşumuzla, falan falan komşumuzun oğullarının kem göze uğrayarak öldüklerini unuttun mu? İnan ki zamanımızda mezarların yarısı kem göze uğrayanların ölüleriyle doludur, diye yanıt vermiş. Kahya'nın karısı, ey Ebu Şamat'ın babası, gerçekten insanoğlunun bahtı boynunda asılıdır. Ondan nasıl kaçılabilir? Ve yazılan bozulmaz. Oğul yaşamda da ölümde de babasının yolunu izler. Ve bugün var olan yarın yok olacaktır. Böyle olunca bir gün oğlumuzun senin hatan yüzünden kurban olmasının kötü sonuçlarını düşün. Gerçekten uzun ve kutsanmış olmasını dilediğim bir yaşam sürdükten sonra ölünce, hiç kimse oğlumuzu bugün herkes varlığından habersiz olduğuna göre, bunca zenginliğinin ve mülkünün yasal mirasçısı olarak tanımak istemeyecektir. Böyle olunca da devletin hazinesi tüm servetini ele geçirecek ve çocuğunu başvuracak yer bulmaksızın perişan bırakacaktır. Yaşlı kişilere tanıklık etmek üzere başvurduğumda bana sadece "Biz Kahya Şemseddin'in herhangi bir erkek ya da kız çocuğu olduğunu duymadık" diyeceklerdir, diye cevap vermiş. Bu anlamlı sözler Kahya'yı düşünmeye zorlamış ve birkaç dakika sonra "Vallahi sen haklısın ey karı. Yarından başlayarak Ebu Şamat'ı yanımda götürerek ona alışveriş yapmayı, pazarlık etmeyi ve mesleğin tüm özelliklerini öğreteceğim," diye yanıt vermiş. Sonra bu haberle sevinen Ebu Şamat'a dönerek ona "Biliyorum ki benimle birlikte gelmeye can atıyorsun. Çok iyi. Ama bil ki çocuğum, çarşıda çok ciddi olman ve gözlerini alçak gönüllülükle her zaman eğik tutman gerekir. Ve de umarım ki orada ustalarının bilgece dersleri ve edinmiş olduğun temel kuralları uygulamaya koyarsın," demiş. Ertesi gün Kahya Şemseddin oğlunu çarşıya götürmeden önce onu hamama sokmuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 254. gece olunca, onu hamama sokmuş ve yıkandıktan sonra sırtına dükkanda bulunan ince satenden bir esvap giydirmiş. Başına da altın işlemeli, çizgili ince kumaştan bir sarık sarmış. Bundan sonra ikisi birden biraz bir şeyler yiyip birer bardak şerbet içmişler. Böylece serinledikten sonra hamamdan çıkmışlar. Kahya, kölelerin kendisi için bulundurdukları beyaz katıra binmiş ve arkasına da teninin tazeliği daha da belirgin hale gelen ve parlak gözleri melekleri bile baştan çıkarabilecek olan oğlu Ebu Şamat'ı almış. Sonra ikisi birden katıra binmiş. Önlerinde ve arkalarında yeni giysileriyle köleler olduğu halde çarşı yolunu tutmuşlar. Bunu gören tüm tacirler ve tüm alışveriş edenler hayran kalmışlar ve birbirlerine "Ya Allah, şu çocuğa bakın, 14. gecesindeki ayın ta kendisi," demişler. Bir diğerleri de "Kahya Şemseddin'in ardındaki bu çok hoş çocuk kim? Onu hiç görmemiştik," demişler. Onlar böylece Kahya ile Ebu Şamat'ın bindiği katır geçerken hayranlıklarını belirtirken, Tellal Samsam çarşıdan geçiyormuş, genç çocuğu görmüş. Sefih bir kimse olduğundan, haşhaş ve afyonu da biraz fazla kaçırmış bulunduğundan, belleğini tümüyle yitirmiş ve süt, misk, kebabe öz suyu ve öteki yüksek nitelikli şeylerden oluşturduğu mucizevi macun aracılığıyla sağaltma sağladığını da hatırlamıyormuş. Bu durumda Kahya'yı bu genç çocukla birlikte görünce bilgiç bir tavırla gülmeye başlamış ve onu dinleyen tacirlere "Bakın hele şu aksakallı ihtiyara, tıpkı pırasa gibi, dışı beyaz, içi yeşil," diyerek kendi hesabına rezilce eğlenmeye yeltenmiş ve bir tacirden diğerine giderek her birine şakalarını ve zevzekliklerini tekrarlayarak hemen hemen çarşıda herkesin Şemseddin Kahya'nın dükkanında çıtı pıtı bir memluk tuttuğunu inanasıya kadar çaba göstermiş. Bu dedikodu tacirlerin şeyhlerinin ve ünlülerin kulağına erişince kahyalarının durumunu karara bağlamak üzere en yaşlı ve en saygın tacirlerden oluşan bir kurul toplanmış. Ve kurulun toplantısı sürerken Samsam söz alıp yakışıksız işaretlerle, "Bundan böyle başımızda çarşı kahyası olarak halkın gözü önünde gençlerle düşüp kalkan bu sakallı ahlaksızın bulunmasını istemiyoruz. Ve her sabah dükkanlarımızı açmadan önce kahyanın huzurunda Fatiha suresinin 7 kutsal ayetinin okunmasından da bugünden başlayarak çekilmek istiyoruz." Ve gündüzün bu yaşlı kişi kadar gençlere düşkün olmayan bir başka kahya seçelim demiş. Samsam'ın bu nutkunu duyan tacirler söyleyecek başka şey bulamamışlar ve önerilen tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişler. Saygın Şemseddin'e gelince, tacir ve simsarların gelip kendi önünde Fatiha suresinin ayetlerini okuma merasimine katılmakta geciktiklerini görünce, bu ağır ve geleneğe aykırı ihmali neye bağlayacağını bilememiş. Gözünün ucuyla kendisine yakın bir yerlerden bakmakta olduğunu gördüğü Samsam'a bir çift söz etmek üzere yaklaşmasını işaret etmiş. Zaten bu işareti beklemekte olan Samsam da ağır ağır, zamanı kollayarak ve ayağını sürüyerek ve de ondan gözünü ayırmayan, bu sorunun çözümünü ondan bekleyen tacirlere sağdan sola bilgiççe gülüşler fırlatarak yaklaşmış. Samsam tüm bakışların kendi üzerinde olup genel ilgiyi çektiğini bilerek ve salına salına yürüyerek dükkanın tezgahına dayanmış. Şemseddin ona, "Samsam, nasıl oluyor da tüm tacirler şeyhleri başlarında olduğu halde gelip önümde Kur'an'ın ilk suresinin ayetlerini okumuyorlar?" diye sormuş. Samsam, "Höh, ben ne bilirim, yalnız çarşıda bazı söylentiler var. Yani işte öylesine söylentiler. Ama her durumda bildiğim bir şey varsa, o da belli başlı şeyhlerden oluşmuş bir kurul toplanmış ve seni işinden alıp kahyalık görevlerini bir başkasına vermek üzere karar almışlar." diyerek yanıt vermiş. Bu sözleri duyan saygın Şemseddin'in rengi atmış ve yine de ağırbaşlı bir edayla, "Hiç değilse bana bu kararın neye dayandığını söyleyebilir misin?" diye sormuş. Samsam göz kırparak kalçalarını oynatmış ve, "Bak yaşlı şeyh, kurnazlık yapma. Pekala, sen herkesten daha iyi biliyorsun. Şu dükkanına getirdiğin genç çocuk herhalde orada sadece sinekleri kovmak için bulunmuyor. Her durumda bilmelisin ki o biçim olan genç oğlanların ham cinsiyetini üstün tutan birçok kimseyle düşüp kalktığım için herkesten önce benim haberim olacağını söyleyerek seni her şeye karşın savundum ve senin oğlanlara düşkün biri olmadığını açıkladım. Hatta bu oğlanın karının herhangi bir yakını olabileceğini ya da Tanta, Mansura veya Bağdat'tan iş için gelmiş bir dostunun oğlu olabileceğini de söyledim. Ama tüm kurul bana karşı çıktı ve senin çekilmen yolunda karar aldı. Allah büyüktür ey şeyh. Seni avutacak olan ve izin verirsen aramızda kalmak koşuluyla zevkinden dolayı seni kutlamak istediğim şu güzel oğlan var. Gerçekten harika bir şey." Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 255. gece olunca demiş ki, "İzin verirsen aramızda kalmak kaydıyla zevkinden dolayı seni kutlamak istediğim şu güzel oğlan var." demiş. Samsam'ın bu sözlerini işitince Kahya Şemseddin artık öfkesini tutamamış ve, "Sus ey sefihlerin en kokuşmuşu! Onun benim çocuğum olduğunu bilmiyor musun? Belleğin nerede senin? Ey haşhaş yutucu!" diye haykırmış. Ama Samsam, "Yapma bunu bana! Ne zamandan beri bir oğlun var senin? 14 yaşındaki bu oğlan böylece olduğu gibi anasının karnından mı çıktı yani?" diye yanıt vermiş. Şemseddin, "Ama Samsam, sen kendin 14 yıl önce yumurtaları katılaştıran ve öz suyunu yoğunlaştıran o mucizevi macunu bana getirmedin mi? Vallahi bu ilaç sayesinde üretkenlik kazanabildim ve Allah bana bu oğlu bağışladı. Ve sen de gelip bana tedavinin işe yarayıp yaramadığını sormadın. Bana gelince, kem gözden sakındığım için bu çocuğu evimin altındaki geniş toprak altı bölmesinde yetiştirdim. Bugün de ilk kez benimle birlikte dışarı çıktı. Aslında benim ilk niyetim sakalı ele gelecek kadar büyümeden onu dışarı çıkarmamaktı. Ama annesi, kendisine mesleğimi bir an önce öğretebilmem ve işlerin oluşumundan haberli kılmam için onu alıp götürmem konusunda beni ikna etti, diyerek yanıt vermiş. Sonra da, sana gelince Samsam, borcumdan kurtulmam için sana rastlamış olmamdan mutluyum. O harika ilaçla bana yaptığın hizmet karşılığı, işte 1000 dinar, diye eklemiş. Samsam bu sözleri işitince doğruluğundan kuşkuya düşmemiş. Gidip tüm tacirleri yanılgıdan kurtarmış. Onlar da hemen kahyalarını tebrik etmişler. Sonra da kendisinden açılış duası yapmakta geciktikleri için özür dilemişler. Ve orada onun önünde bu gereği yerine getirmişler. Bundan sonra Samsam hepsi adına söz almış ve "Ey saygın kahyamız, Tanrı bizim sevecenliğimizi ağacın gövdesi ve dallarından yana saklı tutsun. Ve onların da sırası gelince çiçek açıp koku saçan ve altın yaldızlı meyveler vermesini nasip etsin. Ama ey kahyamız, içimizden en fakirleri bile bir doğum dolayısıyla tatlılar yaptırıp bunu eşe dosta dağıtır. Oysa biz henüz yağlı ballı asideyi tatmadık. Ve de yeni doğan çocuğa dualar edilerek yenmesi ne kadar hoştur bunun. Bu harika asidenin büyük kazanı ne zaman kaynayacak bakalım?" demiş. Kahya Şemseddin, "Ne demek yani, bundan daha çok istediğim bir şey yoktur. Ancak size sadece aside kazanıyla ikramda bulunmakla yetinemem. Kahire kapılarının yöresindeki bahçeler arasındaki yazlık evimde büyük bir şölen vereceğim. Hepiniz dostlarım, yarın sabah bildiğiniz bu bahçede vereceğim şölene çağrılısınız. Ve orada eğer Tanrı isterse gecikmiş olanı gideririm," diye yanıt vermiş. Ve eve döner dönmez saygın kahya, ertesi sabah için hazırlıklara başlamış. Ve erken saatte pişsin diye fırına 6 ay yeşil yapraklarla beslenmiş koyunlar ve bol yağ sıvanmış bütün kuzular göndermiş. Sayısız tepsi dolusu tatlı ve diğer benzeri şeyler hazırlatmış. Ve bunun için de katkıda bulunmak üzere tatlı yapmakta usta tüm kölelerini ve Zeyni Caddesi'nin tatlıcı ve hamur işi ustalarını işe koşturmuş. Ama bunca zahmete karşılık doğruyu söylemeli, arzulanıp da yerine getirilmedik hiçbir şey kalmamış. Ertesi gün erken saatte Şemseddin oğlu Ebu Şamat ile birlikte bahçeye gitmiş. Ve köleler aracılığıyla birbirinden epeyce uzakta 2 adet çok büyük sofra örtüsü serdirmiş. Sonra Ebu Şamat'ı çağırmış ve ona, "Oğlum, görüyorsun ki 2 ayrı örtü serdirdim. Bunlardan biri erkekler için, öteki de babalarıyla gelecek olan senin yaşıtın oğlanlar içindir. Ben sakalı bulunan erkekleri kabul edeceğim. Sen de oğlum, sakalı bulunmayan gençleri karşılamakla yükümlüsün," demiş. Ebu Şamat şaşırarak babasına, "Bu ayrım ve bu 2 ayrı hizmet neden? Uygulamada bu ayrım kadınlarla erkekler arasında yapılır. Ve benim gibi oğlanların sakallı erkeklerden korkacak nesi var ki?" diye sormuş. Kahya, "Oğlum, henüz sakalı çıkmamış genç çocuklar yalnız başlarına olurlarsa daha özgür davranırlar. Ve kendi aralarında babalarının yanında olduklarından daha iyi eğlenirler," diye yanıt vermiş. Ebu Şamat da doğal bir saflıkla bu yanıtla doyum sağlamış. Böylece çağrılılar gelince Şemseddin yaşlı başlı erkekleri, Ebu Şamat da çocukları ve gençleri kabul etmeye başlamış. Ve yenilmiş, içilmiş, şarkı söylenmiş ve elden geldiğince eğlenilmiş. Ve neşe ve sevinç tüm yüzlerde ışımış. Buhurdanlıklarda tütsü tütmüş ve güzel kokulu otlar yakılmış. Sonra şölen bitince konuklara karlı şerbetler dağıtılmış. Erkekler kendi aralarında yarenlik ederken, öte yanda gençler aralarında 1000 çeşit eğlenceli oyunlar sürdürüyorlarmış. Çağrılıların arasında kahyanın en iyi müşterilerinden bir tacir bulunuyormuş. Ama bu kişi ünlü bir oğlancı imiş. Ve çevredeki hiçbir güzel oğlan onun hovardalığından zarar görmeden kurtulamamış. Adı Mahmut imiş ama sadece 2 yanlı takma adıyla tanınırmış. 2 yanlı Mahmut öte yandaki çocukların haykırışlarını işitince, anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve Şah Şehriyan'ın izniyle anlatmakta olduğu öyküsünü kesmiş. 18. ayrımın sonu. Sayfa 187.